Bugün İsa Mesih'in birinci ve en önemli benzetmesini okumak istiyoruz. Matta 13'te dört toprak benzetmesi. Şimdi biliyorum bazıları çok beşkı bir şey. Onu biliyoruz ya, bu acemiler için, yani bizim gibi olgun imanlar için değil. Bana et ver, böyle süt şeyleri anlatma bana. Ama özellikle bugün istiyorum kendimizi İsa Mesih'in ilk öğrencilerin yerine koyalım değil. Bugün biz nasıl bunu anlıyoruz? Acaba ilk bunu dinleyenler nasıl kabul etmişler, ne anlamışlar? Bize çok böyle banal o, yani böyle olağan gelen sözler İsa Mesih'in ağzından çıkınca büyük bir patlama oldu, büyük bir devrim oldu. Okuyoruz Matta 13. İsa Mesih küçücük bir benzetme anlatıyor. Ve benzetme aslında nedir? Ruhsal bir hakikati anlatmak için yeryüzünde küçük bir olayı, gündelik hayattan bir olayı anlatıyorsun. Küçük bir hikaye anlatıyorsun ve buna benzetme diyoruz. Yani hikayenin içinde her bir parça ruhsal bir anlamı var. Neden bunu yaptıysa, neden böyle basit şeyleri anlattı da işte daha güzel sözler yapamaz mı? İsa daha ruhsal, daha derin sözleri kullanmaz mıydı? Neden böyle yapıyor? Sonra bakacağız, sonra öğreneceğiz neden bunu yapıyor. Okuyorum Matta 13, ayet 3'ten 9'a kadar. Ve onlara benzetmelerle çok şeyler anlatmaya başladı. Şöyle konuştu, bakın, körün biri gitmiş, ekin eksin. Ekerken kimi taneler yol kenarına düşmüş, kuşlar gelip onları yemiş. Başka taneler kayalı taraflara düşmüş, orada toprak çok sıvaydı. Dakika'da filizlenmeye başlanmışlar. Çünkü toprakları derin değilmiş. Ama güneş çıkınca kavrulmaya başlamışlar ve kökleri olmadığı için koruyup gitmişler. Başka taneler dikenli otların arasına düşmüşler. Dikenler büyüyünce ekin tohumlarını boğmuşlar. Gene başka taneler iyi toprağa düşmüşler. Orada bol bol yemiş vermişler. Kimisi 100 kat, kimisi 60 kat, kimisi de 30 kat. Kimin kulağı varsa seslesin. Ha bakalım. Bitti. Buraya kadar. Sen düşün. Sen 20-30 kilometre yayan yürüdün. Çünkü duydun hani İsa adında çok büyük bir yeni bir muallim çıktı. Hani Allah'ın sözünü çok derin anlatıyor. Çok büyük bir kuvvet var onda. Sen de onu görmek istiyorsun. Ve işte yorgun, bitkin bir hale geliyorsun onun yanına. Ve o anı anlatıyor sana bir hikaye. Bir köylü hikayesi. Ah, ne diyeceksin? Bu iş mi geldim? Ne demek istiyor acaba? İsa'nın anlamı burada nedir aslında? Evet, şimdi burada değişik nivolar var, değişik seviyeler var. Ve bunları tane tane bakacağız. Birincisi, tohum büyümesine bakıyoruz. Aslında biz ekmek yiyoruz ve anlamıyoruz nereden geliyor. Çünkü bir süpermarketten alıyoruz, değil mi? Bu eski zaman öyle değildi. Her bir ekmek bir mucizeydi. Ne gibi mucize? Çünkü Allah işte topraktan, ölü bir şeyden yaşayan bir bes çıkarıyor sana. Ve işte taneleri hani böyle değirmeni döküp tamam mı onu yapardılar. Ve bu herkes taze yapıyordu. Her bir kadın evde bunu yapıyordu. Büyük taşların arasında un yapardılar böyle. Değirmen taşların arasında. Ve bu onu hemen kendileri ekmek yapardılar. Biz hazır alıyoruz. Ve onun için bunun değerini, bunun kıymetini anlamıyoruz. Evet. Ve İsa diyor ki bu da bir mucize var. Ölü topraktan yaşayan bir ekmek çıkıyor. Ve bu sözü ne için kullanıyor? Bunu herkes biliyor. Biz İsa bu da ekmek için konuşmuyor. Konu nedir? İsa'nın anlatmak istediği ana konusu nedir? Evet. Benzetmelerin tek bir konusu var. İsa belki 30-35 tane benzetme yaptı ve bunların tek bir konusu, hepsi tek bir konuya ilgili. Allah'ın krallığı. Bir daha soruyorum. Allah'ın krallığı ile ilgilidir. İsa burada ne anlatırsa Allah'ın krallığını anlatmak için konuştu. Allah'ın krallığı. Ne anlayalım burada? Nasıl anlayalım? Allah'ın kral olması ne demek? Allah zaten kral değil mi? Hayır. Yeryüzünde başka bir kral var. Yeryüzünde bir başka bir efendi var. O da şeytandır. Ve şeytan bu da yeryüzünde egemendir. Şeytan bu da yeryüzünde kral gibidir. Allah sanki dışarıda kaldı. Ne zaman Adem bir hava günaha daldı, günaha girdi ve bütün yani tabiatları değişti, insan tabiatı değişti. O zaman başka bir efendi oldu bu yeryüzünde. Ve bütün kutsal kitap sanki uzun bir hikayedir. Nasıl Allah yeniden kral oluyor. Allah isterse yeryüzünde yani bütün gücüyle, bütün şanıyla inebilir ve şeytanı yok edebilir. Ama o zaman değeri yok. Hayır, Rab istiyor içeriden bir krallık başlatsın. Ve herkes özellikle İsa Mesih'in zamanında bunu bekliyordu. Ne zaman Allah'ımız yeniden kral olacak? Krallığımıza özledik. Davud'un, Süleyman'ın günlerine özlüyoruz. Çünkü şimdi bir düşman ordusu geldi, düşman devleti geldi, Romalılar ve bize esir, rob yaptılar, köle yaptılar ve biz burada Allah'ın krallığını görmüyoruz. Ama ne zaman görüyoruz İncil'de? Hani Yahya anlattı bunu, İsa bunu anlattı ve apostollar da anlattı aynısı. Diyor ki sevinin çünkü Allah'ın krallığı yaklaştı. Allah harekete geçecek. Şeytana bırakmayacak bu planetayı, bu gezegeni. Yeniden bunu ele alacak Allah'ın krallığı. Sen tipik bir Yahudi olarak nasıl bunu anlayacaksın? Allah gelecek bütün gücüyle bir ordu yetiştireceğiz ve düşmanımızı yok edeceğiz. Öyle bir duygu vardı. Ama onun için İsa anlatıyor bu benzetmeleri. Hayırdır, Allah'ın krallığı bambaşka. Benim getirdiğim Allah'ın krallığı bambaşka. Evet, eskiden hep öyle bir anlayış vardı. Daha eski antlaşmadan başlayarak. Hani bütün halklar öyle düşünüyordu. Her bir tanrı bir toprak parçasına bağlıdır. Yani Mısırlıların tanrıları sadece Mısır için geçerli. Onların gücü sadece orada. Sen bir Mısırlı olarak Mısır'da kaldığın zaman senin tanrıların seni korurdu. Ama kalkıp yolculuk yaparsan Suriye'ye, yaparsan Yunanistan'a yolculuk, o zaman senin tanrın seni koruyamaz. Oradaki tanrılara tapacağım da seni orada korusunlar. Öyle bir anlayış vardı, tamam mı? Sadece tek bir fark vardı. Tek bir fark, o da kutsal kitapta okuduğumuz Tanrı Yahve, o bambaşkadır. O diyor bütün dünyanın kralıdır. Her nerede gidersen ben oradayım. Çok farklı. Ama İsrailler bunu anlamadı. İsrailler yani çoğu defa putperestlerin, başka halkların anlayışına düştü. Allah'ımız sadece İsrail'e bağlıdır. Bu toprağa bağlıdır. Mezmur 137. Okuyoruz onu. Mezmur 137. Orada diyor Babil sürgününde Babil kralı gelip 1000 kilometre onları sürdü Babil kasabasına. Şimdi onlar gurbette, yabancı bir yerde. Ve şimdi Mezmur 137 işte ayet 4'te ve 5'te şöyle yazıyor. Nasıl söyleyebilirdik Rabbin bir ilahisini yabancı toprakta? Yok, ilahi söylemek yok çünkü bizi esir ettiler. Biz Babil'deyiz, Yeruşalim'de değiliz, Yahudiye'de değiliz. Burada ilahi söylemeyiz. Yeruşalim, unutursam seni kurusun sağ elim. O kadar büyük bir özlem vardı. Allah'ın krallığı nerede? Yeruşalim'de. Ama burada gurbetteyiz. Uzakız. Evet, Yahudilerin bütün umudu o toprağa bağlıydı. Ve aynısı oldu İsa'dan sonra. İsa'dan sonra 70 senesinde İsa bu sözleri söyledikten 40 sene sonra kaya üzerinde kaya kalmayacak, hepsi yıkılacak, bu gerçekleşti. Romalılar, Roma orduları geldi. Titus adında bir generalin altında Yeruşalim'e yerlerini bir ettiler ve o tapınağı da yok ettiler. Ve o zaman yüz binlerce kişi Yeruşalim kasabasının içine girdiler. Rab orada onları koruyacak diye. Neresi? Çünkü bu Allah'ın krallığı burada diyor. Tapınağın içinde. Tamam mı? Hatta bu son bir direnişte, son Yahudiler direnirken o Roma ordularına karşı tapınağın içinde saklandılar ve beklediler ki son ana kadar Allah gökten inecek ve bizi koruyacak, kurtaracak. Neden? Burası Allah'ın toprağı. Rabbimizin, Yahve'nin tamamı. Hayırdır? Mesih geldi mi diyor. Onları, Mezmur 2'de, onları demir çomakla gidecek. Bütün dünyanın kralı olacak. İsa Mesih geldi. Ortaya çıktı ve yaydı. Allah'ın krallığı yakındır. Acaba İsa'nın zamanında Allah'ın krallığı başladı mı, başlamadı mı? İsa kendisi bir kral mı, değil mi? Pilatus'un önüne çıkınca Yuhanna 18'de ayet 36 şöyle okuyoruz. Pilatus Romalı devlet adamı ve İsa'nın karşısına çıkınca duydu onun hakkındaki lafları. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. İsa imiş Mesih hem de aynı zamanda Yahudilerin kralı. Ama İsa bambaşka bir cevap veriyor. İsa kral mısın değil misin? Nesin artık? Benim krallığım bu dünyadan değildir. Yoksa benim öğrencilerim benim için savaşacaklardı. Ne diyorsun İsa? Allah'ın krallığı diyor bu dünyadan değildir. Dünyadadır, dünyanın içinde bulunuyor. Ve Allah'ın krallığı nezde geçerse anlamayalım böyle yanlış. Hani gökteymiş, cennetteymiş. Hayır, Allah'ın krallığı yeryüzünde bir organizasyon, bir devlet. Ama İsa diyor dünyadan değildir. Yani dünyadan, bu dünyanın güçlerinden güç almıyor. İnsanlardan kuvvet almıyor. Benim krallığım diyor çok farklı. Bak, eğer sen sanıyorsun bu Allah'ın krallığı, benim krallığım yeryüzünden midir? O zaman niye burada yapayalnız duruyorum senden de? Ben isteseydim yani bir lafla yüz binlerce Yahudi'yi kaldırabilirdim, ayaklandırabilirdim. Ama bunu yapmadım. Çünkü benim krallığım diyor bu dünyadan değildir. Bu dünyadan kuvvet almıyor. Paraymış, silahıymış, insanlarıymış. Hayır. Allah'ın krallığı öyle yapılmıyor ve yayılmıyor ve büyümüyor. Allah'ın krallığı bambaşka bir biçimde çalışacak. O kadar farklı olduğu için İsa durmadan bu konuda ders verdi. Allah'ın krallığı sizin düşündüğünüz gibi değildir. Dünyadan değildir ama dünyada olacak. İsa Ferisilerle konuşurken çekiştiler. Anlat bakalım bu Allah'ın krallığı ne zaman gelecek? Ve İsa Luka 17:20'de diyor ki Allah'ın krallığı görünen biçimde gelmez. İşte ne orada ne burada. Çünkü Allah'ın krallığı diyor aranızdadır. Ben Allah'ın krallığının başlangıcıyım. Ben aranızda bulunuyorum. Evet. İsa onun için çok benzetmeler anlatıyor. Bunlar kolay anlaşılıyor ama aynı zamanda kimin ruhsal anlayışı yoksa hiçbir şey anlamayacak. Hem kolay hem zor. Bizim için hani İsa'dan sonra yaşayanlar için bu, biz kolay anlıyoruz. Çünkü biliyoruz nasıl oldu, nasıl gitti, nasıl gelişti geriye bakarak çok kolay. Ama İsa'nın zamanındakiler bunu duyunca çok büyük bir ayrım oldu ve onlara zor geldi bu sözler. O zaman yaşayanlar için büyük bir şok oldu. Allah'ın krallığı dünyadan değilmiş, silah lazım değil mi? Biz Romalılar nasıl yeneceğiz silahsız? Kalabalık insan lazım değil mi? O zaman biz Romalılar nasıl yeneceğiz? Nasıl Allah'ın krallığını yapacağız? Hayır diyor İsa, benim krallığım bambaşka. Ve bu onun getirdiği krallığını anlatabilmek için hani onlarca benzetme anlatıyor. Anlayalım ki ne kadar farklı, ne kadar bambaşka olduğu için. Evet, kolay tarafı bunu anlamak bizim için. Tabii ki bizim için de bir zor tarafı var. Kendi kendimizi soruyoruz. Ben bu Allah'ın krallığında var mıyım? Ben bu Allah'ın krallığına girdim mi? Ben bu Allah'ın krallığı için nasıl yaşıyorum? Bir şeyler yapıyor muyum? Bu Allah'ın krallığı eğer girdiysem ben bir şey yapıyor muyum? Büyüsün, yayılsın. Ve İsa diyor ki bu benzetme okuduğumuz ayetler bir anahtar gibidir. Bütün benzetmeler için. Markus 4:13'te bitti. Herkes çekildi. Oturuyorlar. Şimdi İsa Mesih'in 12 öğrencisi, 12 apostolu geliyor. İsa çok güzel ama ne demek istedin? Anlamadık bir şey. Niye böyle konuşuyorsun? Yani daha açık konuşsana. Ve İsa sanki cevap olarak diyor ki Markus 4:13 İsa onlara dedi bu benzetmeyi de mi anlamıyorsunuz? O zaman bütün benzetmeleri nasıl anlayacağınız? Yani ben size en prostunu, en kolayını, en basitini anlatırken bir şey anlamadıktan sonra daha karışık benzetmeleri anlatırsam ne anlayacağınız? Demek bu İsa'nın başlangıç benzetmesi. Allah'ın krallığını anlamak için nasıl başlıyor, nasıl büyüyor, nasıl yayılıyor diye bunu anlamamız gerekiyor. En birinci şartı budur. Ve İsa zaten diyor ki bu benzetmelerin amacı bir ayrılık getirmek. Biz sanıyoruz benzetmeler istiyor bizi Allah'ın sözünü, hani ruhsal hakikatleri daha kolay anlatsın. Hayır, öyle değil. İsa bir ayrım getirmek istiyor. Bazıları anlayacak, bazıları anlamayacak. Mata 13-15'e kadar şöyle diyor. Onun için onlara benzetmelerle konuşuyorum. Çünkü görüyorlar ama gene de görmüyorlar. İşitiyorlar ama gene de işitmiyorlar. Onlar da İsa'nın şu peygamberlik sözü yerine geliyor. Hep işiteceğiniz ama hiç anlamayacağınız. Hep bakacağınız ama hiç görmeyeceğiniz. Çünkü bu halkın yüreği hissetmez oldu. Kulakları ile zor işitiyorlar. Gözlerini de kapatmışlar. Yeter ki gözleriyle görmesinler, kulaklarıyla işitmesinler ve yürekleriyle anlamasınlar da dönmesinler. Ben de onları iyileştirmeyeyim. Bu bir yargı sözü. Rab bunu Yeşaya'nın ağzından söylüyor Babil sürgünlüğü için. Rab konuşuyor Yeşaya'ya. Bak konuş, konuş, daha çok konuşacaksın. Bütün hayat konuşacaksın bu halka ve bir şey anlamayacaklar. Rab Yeşaya'ya yolladı İsrail halkını, kendi halkını yargılamak için, davranmak için. Şimdi aynısı İsa zamanında oldu ve biz bunu unutuyoruz. İsa geldi kurtuluş için ama aynı zamanda yargılamak için, kendi halkını yargılamak için İsa Mesih bu benzetmelerle konuşuyor. Bunu da mı anlamadınız, o zaman hiçbir şey anlamayacaksınız. Evet, İsa'nın bu benzetmeleri bir ayrılık getiriyor, bir ayrım getiriyor. Kimisi işitiyor ama bu benim için demiyor. Ve anlatıyor İsa. Başkası işitsin, başkası önem versin. Sen istiyor musun Allah'ın krallığı gelsin? Sen istiyor musun yani gerçekten yayılsın? O zaman dışarı bakma, içeriye bak. Ve bakalım şimdi baştaki düşünce nedir? İsa diyor Allah'ın krallığı diyor, bir köylüye benziyor, bir köylü ne yapıyor? Tarlaya gidiyor ve başlıyor ekmeye. Tohum ekiyor. Ekinler, buğday taneleri dağıttırıyor. Allah'ın krallığı buymuş. Allah'ın krallığı başlamıyor bir savaşla. Allah'ın krallığı başlamıyor bir isyanla. Bir devlet koparmak istedi mi kendini? Hani bir isyan yapıyorlar krala karşı. Bir ordu topluyorlar. Ondan sonra kendi bölgesinde korumak için yeni bir devlet kuruyorlar böyle. Allah'ın krallığı böyle başlamaz diyor. Allah'ın krallığı başlıyor tohum ekmekle. Bir kişi bir köylü gitmiş ve tohumu ekiyor. Bu köylü tabii ki en başta İsa'dır. İsa bu tohumları ekti. İsa hem tohumu eken köylüdür hem de aynı zamanda ekilen tohumdur. Allah'ın sözlerini yaydı ama aynı zamanda kendisi bir tohum gibi toprağa düştü, öldü. Ve filizlenmeye başladı ve oradan Allah'ın krallığı başladı. İsa hep öyle değil mi? Koyundur ve çobandır. Kurbandır ve kurbanı kesen kahindir, değil mi? İki rol, ters roller birden. Tohum büyüyor. Tohum yani toprağa düştükten sonra yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ve bu şimdi Allah'ın krallığının tabiatını görüyoruz. Yavaş yavaş büyüyor. Sen tohumu ekiyorsun, sonra ne oluyor? Örtün onu toprakla, sonra ne oluyor? Bir şey. Bir hafta gidiyorsun, iki hafta gidiyorsun, üç hafta gidiyorsun, hiçbir şey. Belki 2-3 ay sonra ne oluyor? Küçücük bir yeşillik, bir filiz. Diyeceğim. Bundan ne olacak? Bundan mı besleneceğim? Bu da benim için faydalı bir şey var mı? Ama ne oluyor? Yavaş yavaş, aylar içinde büyüyor ve ondan sonra işte tam olgunlaşıyor. Allah'ın krallığı böyle oluyor. İsa'nın bir kişiyle başladı. Sonra 12 kişi. Pentekost günde 2000 kişi. Yavaş yavaş büyüyor. Ve yüzlerce sene sürdü Roma İmparatorluğu bütün yayılsın ve bütün dünyaya yayılsın. Kontrast, bunu kontrast et Muhammed'le. O meydana çıkınca ne oldu? Birkaç sene içinde İspanya'dan Hindistan'a kadar bütün toprakları ele geçirdi. Kılıçla, öldürmekle, sahtekarlıkla, parayla, rüşvetle ve işte günahla onu yaptı. Evet. Ve böyle hani görüyoruz bu Rab'in gücünü. Allah'ın gücü ve insanın gücü. İnsanın gücüyle büyük bir imparatorluk yapabilirsin. Başkalarını öldürerek. Mongolların, Moğolların imparatorluğu Cengiz Han gibi bütün dünyayı ele geçirdi. Kafa kesmekle. Ama Allah'ın krallığı öyle değil. Aklımıza geliyor Zerubbabel. Zerubbabel ne zaman İsrailler döndü Babil'den yeniden yıkık kasabayı Yeruşalim'i hem de yıkık tapınağı yeniden yapmaya kalktılar. Ama nasıl? Çok düşmanlar çıktı, ona engel oldu. Para yok, nereden materyal alsınlar, nasıl yapsınlar? Sanki imkansız gibi bir proje. Ama Rab Zekeriya peygamberinden 4. bölüm ayet 6'dan Zerubbabel'e akıl veriyor ve güç veriyor ve destek veriyor. Bunun üzerine şöyle dedi: Rab Zerubbabel'e güçlen, kuvvetlen değil ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Her şeyi egemen Rab. Sen benim tapınağımı, sen benim Allah evimi mi kaldırmak istiyorsun? Nasıl diyor? Güçlen, kuvvetlen değil, değil parayla, değil silahla ama diyor benim ruhumla. Ancak benim ruhumla başaracaksın. Ve İsa Mesih aynısı diyor. Allah'ın kralı, onun getirdiği krallığı büyümeyecek parayla, büyümeyecek kaba kuvvetle, büyümeyecek insanca ama Allah'ın gücüyle. Sen düşün, İsa'nın seçtiği kişiler kimdi? Halkın reddettiği, hor gördüğü, sıradan olan kişiler onları kullandı. Araştırmadı en büyük profesörler nerede? Gitmedi Nikodemus'un yanına. Şşt, Nikodemus bak sen benim öğrencim ol. Tam tersi ne oldu? Nikodemus ona geldi bir İsa diyor. Sen bir şey anlamıyorsun. İsa gitmedi soylu kişilerin yanına. Gitmedi Herodes'in sarayına. Oradan birkaç böyle vezir kapsın kendine. Büyük bir devlet kursun. Hayır. Herodes'in içindeki bırakın o tilkiyi. Anlaşmak istemedi. Güçlü, okumuş ve soylu kişilerle sıradan olan kişileri aldı ve onlarla Allah'ın krallığını yaptı. Neden? Allah'ın gücü orada belli olsun diye ve bugüne kadar aynısını yapmaya devam ediyor. Evet, bu tohum. Bu tohum aslında nedir? Bakalım, bir ikinci gitmiş tohum ekmeye. Tohum aslında nedir? Bir tohum ekildiği zaman toprakta ne oluyor? Önce bir toprak diyor, sonra ürün var. Başakta 30, 60, 100 tane var. Ne kadar ziyanlık, sen düşün. Eskiden bambaşka tohumla böyle ekerdiler. Değil bugün gibi, değil mi? Traktörlerin sıraları çiziyorlar. Ondan sonra başka bir maşine geliyor. Her bir sıranın içinde tane tane böyle döküyor. Ondan sonra yine toprak örtülüyor. Tohum ziyan olmasın diye. Pahalı bir şey, değil mi? İnsan zamanında öyle yapmazdılar. Rastgele sağa sola dağıtırdılar. Ondan sonra toprağa çevirirdiler. Tamam mı? Ama bu arada çok ziyan oluyor. Baksana 4 çeşit tohum anlatıyor ve 3'ü ziyan oluyor. Demek %75-75% tohumların ziyanı var. Çok saçma bir şey değil mi? Ama diyor ki 75% kaybolursa en az 30 kat, 3000%, 60 kat, 6000% ya da 100 kat, 10000% hani büyüme var. İsa Mesih bunu demek istiyor. Ne kadar da boşa giden tohumlar varsa rekolte o kadar bereketli. Meydana gelen kişiler o kadar kıymetlidir demek istiyor. Sen busun. Sen kıymetlisin. Rabbin anlatmak istediği bu. Ve aslında bu da aşağıda tohum var, yukarıda başak var. Çoğaltma oluyor değil mi? Ne oluyor bu da? Bu içindeki tohum kendi kendini kopya ediyor. Öyle değil mi? İşte ondan ekmek çıkarıyoruz. Kopya ediyor. Demek biz İsa'nın kopyalarıyız. İsa Mesih kendi kendini kopya ediyor. O tohum olduktan sonra işte ondan sonra görüyoruz. Durma dakika, İsa Mesih'in kopyaları Allah'ın krallığını oluşturuyor. Allah'ın krallığı sadece İsa'nın kopyalarından oluşuyor. Sen onun kopyası değilsen Allah'ın krallığında yer yok sana. Evet, Türkiye'de gezerken her tarafta köylerde böyle gördüm ofisler. O da yazıyor tohum temizleme istasyonu. Tohumu temizleme istasyonu demek. Tohumun temiz olması önemlidir. Öyle değil mi? Hani karışık bir tohum ise ya da temiz değilse ne olacak o tohumdan? Tohum nasıl ise ürün de öyle çıkacak. Tohum bozuk ise o da bozuk bir ürün verecek. Ve bu bugünlerde biz aynı İsa Mesih gibi ekinci oluyoruz. Yayıyoruz tohumları. O zaman biz de bakalım bu tohum temizleme istasyonundan da geçelim. Özellikle bizim Bulgaristan'da kiliseler kurulurken çoğu defa yanlış tohumlar ekiyorlar. Temiz olmayan tohumlar ekiyorlar. Biz yeni gelmiştik buraya. Çok sene, 25 sene önce en eskileri sordum. İsa Mesih'i yayarken ne yayıyorsunuz? Ne anladınız? Ne dediler? Allah cihazımız çok iyidir. Allah çok hızlıdır. Böyle şeyler. Allah şifa veriyor ve kurban istemiyor. Bizim mahallemizdeki başlangıç buydu. Tamam mı? Allah şifa veriyor ve kurban istemiyor. İsa yok, haç yok, günah konusu yok, tövbe etmek yok. Öyle vaaz edildi. Ve Bulgaristan'daki kiliselerin temeli buydu. Diyorsunuz bu sadece Bulgaristan ama değil öyle. Bütün dünyada artık temiz olmayan tohumlar ekiliyor. Bereket müjdesi, refah müjdesi, rahatlık müjdesi. Hani bu gittikçe daha fazla yayılıyor bütün dünyada. Evet, Luka 8:11 diyor ki Allah'ın sözü krallığın haberidir bu tohum. Tohum nedir? Allah'ın sözüymiş, krallığın haberi. İsa'nın hayatı ve görevi odur. İsa Mesih'in haberi. Onun tohumu budur. O dışarıdan kuru ve cansız görünüyor. Hani bir buğday tanesine bakarken enteresan, böyle enteresan hiçbir tarafı yok. Ama içinde büyük bir kuvvet var. Bize silah lazım değil, para lazım değil. Kuvvet tohumun içindedir. Haberin içindedir. Tamam mı? Haber kendi kendini yayacak diyor. Evet, cansız bir haber değildir. Güzel. Şimdi bakıyoruz bu toprakların değişik türlerine. 4 çeşit toprak var diyor. Olabilir burada anlatılan kişiler hepsi kilisede olsun. Bir daha söylüyorum. Olabilir bu kişiler, bu 4 toprak, 4 toprak, 3'ü bozuk, bir tanesi iyi demek, 3 tane imansız, bir tane imanlı diye düşünüyoruz. Değil mi? 4. toprak ancak iyidir, bol meyve veriyor. Olabilir ama bence bu 4 toprak hepsi kilisenin içinde olabilir, bulunsun. Hani bunlar hepsi toplantıya gelen kişiler, ilahi söyleyen kişiler, ara sıra para veren kişiler. Acaba onlara da mı konuşuyor? Bence evet öyle. 4 toprak konuşuyor ve bakalım bu 4 toprak nedir? Birincisi diyor yol kenarına, yol kenarına, pateka. Evet, orası sertmiş diyor. Toprak sert, o kadar sert ki tohumu kabul etmiyor. İçine dalmıyor. Hani üstünde duruyor. Dışarıda kalıyor sanki. Ve ne demek istiyor? Ve Rab diyor ki bunlar öyle kişiler Allah'ın sözünü işitiyorlar ama yüreğe kadar inmiyor. Kafada kalıyor. Dışarıda kalıyor. Yürek dokunulmuyor. Yüreğe girmiyor. Toprak o kadar sert bir pateka. Sen düşün bir patika nasıl oluşuyor? Dikkat ettin mi hiç? Bu toprak nasıl sert oluyor? Nasıl bir insanın yüreği sertleşiyor? Değil mi? Tema bu. Bir insanın yüreği nasıl sert oluyor? 3 yol var. Bazen Rab bunu yapıyor. Bazen Allah insanların yüreklerini sertleştiriyor. En birinci metot bu. Ah nasıl değil mi? Rab istemiyor mu? Yumuşak bir yüreğimiz olsun. Hayır, bazen Rab kendisi ceza olarak insanın yüreklerini sertleştiriyor. Hani sen o kadar reddettin, o kadar hayır, hayır, hayır, hayır dedin Rab'be. En sondaki, madem öyle ben de yardım edeceğim sana, bu yolda devam edesin. Fırsat vermeyeceğim sana. Yüreğin kapalı. İstersen bile iman edemeyeceğim. Aynısını görüyoruz eski antlaşmada Firavun'un hayatında. 10 defa diyor ki Firavun kendi yüreğini sertleştirdi ve 10 defa yazıyor Rab onun yüreğini sertleştirdi. Hangisi şimdi? İnsan mı yaptı, Rab mı yaptı? İkisi yan yana gidiyor. Rab bazı kişilerin yüreklerini sertleştiriyor. Ama çoğu zaman değil öyle. Çoğu zaman insan serbest karar veriyor ne olsun diye. İkinci bir yol, bir yürek nasıl sertleşiyor? Başkalar. Başkalar senin yüreğini sertleştiriyor. Öyle değil mi? Sen bak, mesela biz 8. katta otururduk ve aşağıda bakırdık ve bazen böyle blokların arasında patikalar belli oluyor. Değil mi? Hemen fark ediyorsun. Burada çünkü hiç ot büyümüyor, sadece sert toprak var. Bunlar nasıl oluştu bu patikalar? En kısa yol. İki noktanın ortasında en kısa yol değil mi? İnsan bakıyor en kısa yol nerede? Bup, oradan geçiyor ve geçe yani her haftadan sonra bu toprak sert oluyor. İnsanlar da aynı. Aynısını yapıyoruz insanlara. Kendi kolaylığımızı ararken, kendi faydamızı ararken başkalarının yüreklerini sertleştiriyoruz. Başka insanların yüreklerine zarar veriyoruz. Ve işte bu bazen gerçekten sebep oluyor insan yüreğe sert olsun. O kadar fenalık yaptılar bize. Biz artık yüreğimizde iman etmek istemiyoruz. İyi bir şey beklemiyoruz hayattan. Allah'tan gene hepten iyi bir şey beklemiyoruz. Ama en yaygın şey Ne Allah yapsın ne de başkaları yapsın. Çoğu defa sebep nedir bir insanın yüreği o kadar sert olsun ki Allah'ın sözünü anlayamasın? İnsan kendisi yapıyor. Kendi kendini yapıyor. İbraniler 3. bölüm 7 ve 8 şöyle yazıyor. Bugün onun sesini işittiniz mi? Sakın yüreğinizi katılaştırmayın, sertleştirmeyin. Bak, sen kendin karar veriyorsun. Sen kendin karar veriyorsun, yüreğim sert mi, yumuşak mı? Bu senin elinde. 90% bu. Hani başka 5% insanlardan, 5% Allah'tan ama 90% senin elinde. Siz sertleştirmeyin diyor. Yüreğinizi katılaştırmayın. Sen kendi kendine karar veriyorsun. Nasıl? Allah sana konuşuyor, anlıyorsun bir ruhsal hakikati ve sen ona göre davranırsan yüreğin yumuşayıyor. Demek ikinciye daha kolay oluyor itaat edesin. Ama dersin acele yok, dersin boş ver, dersin falanca kardeş kız kardeş bu dersi öğrensin. O zaman ne oluyor? Yüreğini biraz daha sertleştirmişsin. Ve ikinciye Rab konuşursa daha zor oluyor onu kabul edesin ve harekete geçesin. Ve şimdi İsa diyor, bak ilginç bir şey. Bu sert toprak olunca diyor, tohum üstünde duruyor. Ve bu açıklamayı yaparken diyor, bunlar öyle insanlar, kim Allah'ın sözünü işitiyorlar ama yürek sert olduğu için sözü anlamıyorlar. Demiyor, hani yerine getirmiyorlar. Hani anlayıp da yerine getirmiyor, anlamıyorlar diyor. Ruhsal anlayış azaldı. Ruhsal anlayış artık yok oldu. Ve Allah'ın sözünü okursalar da, Bak ne güzel konuşuyor deyip bir şey anlamıyorlar. Anlamıyorlar Rab onlara dakikada konuşuyor diye. Allah'ın sözü yüreğe kadar inmiyor. Kafada kalıyor ama asıl ruhsal anlayış yok. Nasıl? Toplantı da güzel ama evde bambaşka. Sert oluyor, evde bambaşka bir kişi oluyor. 1. Korintiler 15-34, Pavlus çıkışıyor. Sanki Korint Kilisesi'ne öyle bir laf yapıyor, çok ağır. Doğruluğa uyanın ve günah işlemeyin. Tamam. Çünkü bazıların Allah'tan haberi yok. Bazıların diyor Allah'tan haberi. Nasıl? Bunlar imanlı değil mi? Bunlar vaftiz olmuş kişiler değil mi? Nasıl diyorsun? Hani Allah'tan haberi yok. Evet diyor Pavlus. Siz öyle işleri yapıyorsunuz Allah'tan habersiz. Ve parantez içinde ağlanasanız diye bunu söyleyeyim. Utanasanız diye. Görüyor musunuz? Açık diyor ki hani imanlılar var, hani imanlı diye geçen kişiler var ama tamamen anlayışsız. İşte bunlar 1. kategori. Nasıl yumuşak oluyor? Bir insanın yüreği sert iken yumuşak olabilir mi? Yumuşatılabilir miyiz? Var mı bir şey? Rabbi umut veriyor. Yeremya 31-33 diyor ki ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım bir antlaşma var. Yeni bir antlaşma yapacağım. Antlaşma da şudur. Yasamı içlerine yerleştireceğim. Musa'nın yasası dil taş tabelalarda diyor insanların yüreklerine inecek. Yüreklerine yazacağım. Onların tanrısı ben olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Evet sert bir yürek ceza korkusundan iyilik yapıyor. Yumuşak yürek kendiliğinden iyilik yapıyor. Sert bir yürek lazım durma dakika. Nasıl yani sanki bugün bir mezar taşı nasıl yazıyorsun? Vura vura tamam çekiçle onun üzerine yazıyorsun. Çalmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Sert bir yüreğe Rab öyle işlemek zorunda. Ama yumuşak bir yürek aynısını yapıyor. Gönül razılığıyla, sevinçle. Ve Kolosser 2.11 bunu anlatıyor bize. Nasıl oluyor? Onda gene ellen, yani İsa'da gene ellen yapılmayan bir sünnetten sünnet oldunuz. Mesih'teki sünnette beden tabiatınız atıldı. İsa'ya gelen herkes gerçekten yüreğini yumuşattırıyor. Bu 1. insan. Daha uzun anlattık. Neden? Belli olsun insanın yürek meselesi ne kadar önemlidir. Şimdi 2. bir şey. 2. bir toprak var. Kayalı toprak. Yeni imanlıyken bunu anlamazdın. Sanıyorum. Kayalı demek kaya patikadan daha sert. Ama anlamazdım. Bu da aslında ne oluyor? Kayalı toprak derken bu kaya gözükmüyor. Bu kaya toprağın altındadır. Önce bakıyorsun, iyi toprak, güzel, yumuşak, iyi toprak. Ama 50 santimetre aşağıda kocaman bir kaya var. Ve ne oluyor? Tohum ilk önce filizleniyor. Aşağı kadar çabuk gidiyor çünkü toprak derin değil. Kökler iniyor ve böyle bariyeri oluyor ve bu kayanın üzerinde duruyor. Demek bütün gücünü yukarıya veriyorlar ve yukarıdan toprağın üstünde parça çabuk büyüyor. Aha. Şimdi köylü bunu görünce seviniyor. E bravo be. Çok çabuk büyümüş. Toplulukta imanlıya bakıyoruz. E aşk olsun. Başlıyor Rab için çalışmaya, başlıyor yani çok hızlı ürün vermeye. Çok iyi bir imanlı, çok iyi bir kardeş, kız kardeş. Ama sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? İsa ne anlatıyor? Bu toprak çok sıvı olduğu için güneş meselesi var. Güneş yükselince 40-45 derece oldu mu ne oluyor? Oho! Her taraf kuruyor. Ve tek öyle bitkiler ayakta kalıyor. Hangilerinin kökleri derin. Sıva köklü olan bir başak hemen yok oluyor. Evet, ve bu kökler bizim hayatımızda nedir? Sen köklü bir imanlı mısın? Düşün, kocaman ağaçlara bakıyorsun ve yukarıda 20-30 metre kadar ağaç ve ağaçların çoğu da toprağın altında da o kadar kökler var. Onlar gözükmüyor. Ama bunlar olmazsa yukarıdaki ağaç hemen devrilecek ya da kuruyup yok olacak. Bes, su. Neden alıyorlar? Bu köklerden. Demek her bir imanın kökü önemli. Değil dışarıdaki görünüşü önemli. Çünkü baskı geldiği zaman çok çabuk belli oluyor. Köklerin var mı yok mu? Derin mi sıva mı? Evet. Ve İncil bize bu kökler hakkında çok ciddi uyarı yapıyor. Mesela 1. Timoteus 3.6'da diyor ki bir önder. Kimi önder yapsın Timoteus? Ve diyor ki yeni bir imanlı da olmasın. Sen bakıyorsun çok iyi bir kişi, çok böyle ruhsal görünüyor ama yeni imanlı birkaç senelik. Hayır diyor, onu önder yapma diyor. Ne kadar da iyi görünse onu yapma önder. Yoksa gururlanacak ve böylelikle aynı şeytan gibi suça düşecek. Eski bir imanlı, köklü bir imanlı biliyor ki ben bir hiçim. Anlamış artık benim içindeki günah ne kadar derin. Anlıyor artık yani merhametle yaşamak nedir. Her gün yani Rabbin merhametine ve affetmesine muhtacım. Ama yeni bir imanlı burada o kadar fazla anlamıyor ve ona azıcık bir iyilik yapıldı mı? Ona böyle biraz üstünlük verdin mi? Aferin dedin mi? Diploma verdin mi? Övdün mü? Ona ne oluyor? Hemen gurura kapılıyor. Aa, ben artık bir şeyler oldum. Ben artık iyi bir imanlıyım. İşte Rabbin hizmetini buluyorum. Hop stop diyor Pavlus. Böylesine önder yapmayacaksın. Çünkü onun kökleri daha zayıf ve şeytan gibi gururlanacak ve şeytan gibi düşecek. Türkiye'de İlhan abimde yeni bir imanlı vardı. Ben anlatıyorum 25 seneden fazla önce. Ve o da hazır olmadan onu önder yaptılar. Çok bir cümbüş, çok bir heyecanla. Ey bravo Rabbisin çok çalışkan, bilgili bir kişi. Ve ne oldu? Adam en sonunda karısını öldürdü. Sonra işte deli savunması ile yargılanmadı bu katillik için. Yani deli çıkardılar onu. Sonra Müslüman oldu ve Müslümanlar için çalışmaya başladı. Ne oldu? İşte köklü olmadığı için öyle kişilere görev vermeyeceksin. Çok büyük zarar diyor. Evet. Pavlos'a bakarsayız, insanca dersen, okumuş bir kişi, büyük adam. Tamam mı? O bir kere imana gelsin ama ne lazım da olsun? Pavlus lazım da önce iyice alçalsın. Rab onu iyice lazım sıfıra indirsin. Bir hiçsin. Kör yaptı onu. 3 gün 3 gece kör idi değil mi? Ve sonra hep böyle diyor ki benim Rab benim bedenime bir diken verdi. Fazla gururlanmayayım diye. İşte böyle insan köklü oluyor. Derinlik yoksa ne olacak? Çabuk düşeceğiz. Bir baskı geldiği zaman belli oluyor. Kim köklü? Kim değil mi? Avrupa'da şu anda bunu yaşıyorlar. Bazı toplantılar bir seneden fazla bir araya gelmedi. Sadece internette kişiler bıkmış artık. Herkes bir depresyona, bir bunalıma düşmüş. Ve birçok kişi artık kardeşini görmek istemiyorlar. Neden? Azıcık güneş. Küçücük bir güneş çıktı. Ve kökleri derin olmadığı için öyle. Nasıl derinlik kazanacağız? Sen daha köklü bir imanlı olmak istiyor musun? Hı? Bu sadece düşünmekten oluyor. Bu sadece Rabbin sözüne girmekle oluyor. Bu kendini ayırmaktan oluyor. Mahalle düşüncesi bırakacaksın. Romalılar 12:2'de anlattığı gibi bu el aleme uymayın, yeni kişiler olun diyor. Birincisi bu. Ve daha derin olmak için Allah'ın sözünün derinliğine ineceksin. Değil sadece üstten üstten birkaç ayet okuyor. Hayır, tam olarak yazıldığı zaman fikirler neydi? Bunu anlatacaksın. Üçüncü toprak, dikenli toprak. Bu şimdi sert değil, yumuşak bir toprak. Gerçekten Allah'ın sözü bu insanların yüreğine iniyor ve işte etkileniyor. Kökten etkileniyor. Gerçekten Rabbin meyvesini vermek istiyor. Ama bir başka problem var. Toprakta bir yarısı oluyor. İyi tohumlar var ve iyi tohumların yanında dikenler var, başka tohumlar var. Toprak yumuşak ama temiz değil. İki türlü tohum var. Aha. Bunu anlamayacağız. Nedir acaba bu tohum yarısı? Nedir acaba bu dikenler? Hani bu dayla çekişen nedir? İsa anlatıyor. Açıklamasında anlatıyor. İki türlüdür diyor. Bunlar bir paranın iki yüzüdür. Bu yaşantının diyor kaygıları, kahırları ve bir tarafa diyor ki zenginliğin aldatıcılığı. Söz konusu para oluyor. Paranın eksiği, bir de fazlası. Eksiği bir problemi oluyor. Ne zaman hiç yok. Kahırlanıyorsun, sıkılıyorsun. Ah vah, ah vah. Böyle sabah kalkıp bütün gün nereden ekmek parası, nereden elektrik parası, nereden ilaç parası, bilmem ne. Ve böylelikle bu sana ekilen tohum devam edemiyor. Rabbi bütün unutuyorsun. Bütün gün böyle şeylerle kahırlanıyorsun. Hatta daha hiçbir problem yokken insan kahırlanıyor. Eyvah! Çocuk doğdu. Apartman lazım. Avru böleyim. Bir kat yapayım. Ya çocuk daha yeni doğmuş. Dur bakalım daha 18-20 sene var. Sen daha bugün bile sıkılmaya başlıyorsun. Ne oluyor? Bu durumda böyle bir düşünceyle Allah'ın sözü sende büyüyecek mi? Yok, olamaz. Bu birincisi. İkincisi diyor tam tersi. Fazla para oldu mu? Bu diyor zenginliğin aldatıcılığı. Para aldatıyor. Aldatıyor seni. Neden? Ona güvenmeye başlıyorsun. Rahatın düşünüyorsun. İşte para aldatıcılığı. Ve eğer hatırlarsanız böyle 15 sene önce, 20 sene önce bu peygamberliği yaptım. Fukaralıktan zenginliğe sadece incecik bir çizgi var. Bugün ağlaşıyorsun, ekmek yok, yoğurt alamıyorum. Günler gelecek, bolluk olacak. Ve işte kıt olan para değil, kıt olan zamandır. Ve tam bu duruma geldik. Bazılarınız daha kahırlanıyor, sıkılıyor, gündelik sıkıntılarla boğuşuyorlar. Bazılarınız artık öyle bolluk içinde şaşıyorlar paralarını, nasıl harcasın. Ama iki tarafta aynı oluyor. İki tarafta bu ekin büyümüyor, ürün vermiyor. Peki bu dikenleri nasıl yok edeceğiz? Varsa senin yönünde öyle dikenler, hem kahırlanmak hem de paraya güvenmek, böyle şeyler varsa sende, bilmiyorum, sen kendi yöreni araştır. O zaman nasıl yok edeceğiz bunları? İstiyor musun bunları yok edelim? Hı? Bir fikir var burada. Her şey yanacak. Her şey yanacak. Biz bunu imansızlara çok güzel anlatıyoruz. Aga, sen bakma bu dünyaya, her şey yanacak. Sonra kendi hayatımızda sanki yanmayacak gibi mal biriktiriyoruz. Sanki bizim bu lafımız imansızlara kaldı. Biz aramızda başka. Öyle mi? Evet, ama kendimiz daha fazla böyle şeyler biriktirirken anlayalım ki yok, kalıcı bir şey yok. Kalıcı şey nedir? Geride bıraktığımız şeyler nedir? Bunu düşünmek lazım. Ve en sonunda iyi toprak var. İyi toprak yumuşaktır, aynı zamanda temizdir. Ve Allah'ın sözünü kabul ediyor. Öyle olmak istiyoruz değil mi? O zaman yüreğimize dikkat edelim. Çünkü toprak nedir? İnsanın yüreği. Yürek derken değişik nivolar vardır, değişik anlamlar var değil mi? Yürek demek olabilir ki romantik bir şey değil mi? Yüreğimi senin için atıyor. Bazen yürek işte kuraj, cesaret, böyle cesur. Çok yürekli adam diyoruz. Korkmaz. Öyle anlama geliyor. Ama yürek kutsal kitapta bambaşka bir anlam taşıyor. Sanki yürek insanın merkezi, insanın sentri. Karar merkezi. Yürek sanki görünmeyen bir organ senin içinde ve buna dayanarak işte karar veriyorsun. Her bir konuda karar veriyorsun. Yüreklen. Peki son olarak bakalım bu taneler nedir? Yani başaklardaki taneler nedir? Ürün dediğimiz karşılık meyve nedir? Nedir bu? İsa ekti bize ve aslında karşılık nedir? Ne çıkıyor? Bu demek ki kopyalar. Sen ektiysen aynısı çıkacak. Demek birincisi bu bizim sayımızdan Rab için kazanılan insanlar. Ve Pavlus bunlara diyor ki ruhsal evlatlarım var. Pavlus Timoteus. Pavlus Timoteus'un babası oldu. Yazıyor benim sevgili oğlum. Bazıları ki bak Pavlus evliydi. Görüyor musun? Anlamıyorlar bu da ne demek istiyor. Pavlus evli değildi. Onun bedensel oğlu değildi ama Pavlus'un sayesinde imana geldi ve imanda büyüdü. Ruhsal bir baba oldu. Sen kime ruhsal bir baba, ruhsal bir ana oldun? Sen diyebilir misin? Yeryüzünde bazı insanlar var. Bunlar benim sayemde imana geldi ya da benim sayemde imanda büyüdüler. Var mı öyle kişi? Bunlar ürün. Ve Rab istiyor yani böyle olsun bizim hayatımızda. Rab istiyor yani biz yaşamakla, ruhsal hayatımızı devam etmekle böyle kişileri yetiştirelim. Öyle mi? Bak kendine. Bende var mı böyle ruhsal bir meyve, bir ürün? Ben kendi kendimi kopya ettim mi? Başkalar yetiştirdi mi? Ve aynı zamanda bu meyve demek olabilir ki bu ürün demek oluyor iyi bir karakter. İyi bir karakter. Kutsal ruhun meyveleri diye bir şey var. Galatya 5:22'de yazıyor. Ama ruhun yemişi şöyle. Sevgi, sevinç, barış, sabır, yavaşlık, iyilik, sadıkan olmak, yumuşaklık ve kendini zapt ettirmek. 9 tane sır alıyor. Bir daha okuyalım mı? Sevgi. İnsanları seviyor musun? Sevinç. İmanla hayat sana bir mecburiyet mi? Yoksa sevinçten mi Rabbe hizmet ediyorsun? Barış, huzur. İçinde bir huzur var mı? Ölsem de bugün rahatım. Tamam mı? Bugün her şeyimi kaybetsem Eyüp gibi isyan etmem. Barış var mı? Sabır. Dayanıyor musun? Tamam mı? Yavaşlık. Sen yavaş bir kişi misin? Yoksa hemen öfkeleniyorsun, parlıyorsun. Yani sövüyorsun öyle mi? Bu karakter meselesi çok önemli. Bu yavaş yavaş büyüyen bir üründür. İyilik. Sen bir başka kişiyi görürken ona iyilik yapmayı mı düşünüyorsun? Yoksa ondan faydalanmaya mı bakıyorsun? Öyle değil mi? Sadıkan olmak. Kardeşlere sadık mısın? Sadıkan mısın? Kardeş günah işlerse de, kız kardeş bir laf yaparsa da sen sadık mısın? Biz kardeşiz, barışacağız, devam edeceğiz. Öyle bir şey var mı sende? Tamam mı? Yumuşaklık. Allah'ın sözüne karşı yumuşak mısın? Yani o bir şey dedi mi, sen onu yerine getirmeyi düşünüyor musun? Ve en sonunda kendini zapt ettirmek. Kendini kontrol edebiliyor musun? Yoksa senin bedenin mi seni ayırıyor? Yoksa senin duyguların mı seni ayırıyor? Yoksa senin kafan mı, hani boş kafan mı seni ayırıyor? Kendi kendini zapt edebiliyor musun? İşte bunlar ruhsal ürünler. Ve okuduğumuz İsa Mesih'in benzetmesi bunu istiyor bizden. Kimisi 30, kimisi 60, kimisi 100. Mesele değil. Hani çok mu imanlı, orta imanlı mı, çok hızlı imanlı mısın? Rab buna bakmıyor. Ama bir çoğalma var mı? Senin hayatında bir gelişme var mı? Senin hayatında da bir ürün vermek var mı? İşte o zaman bu tohum benzetmesini anlamış olacağız. Rab sizinle olsun.